Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. 13. lem'a. Hikmetül İstiaze. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Sırrına dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi eûzu bike min hemezatişşeyatîn. Ve euzu bike rabbi en yahdurun. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteferrik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret, sual. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı, hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehl-i hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehl-i hakka müeyyit ve müşevvik bulunduğu, hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehl-i dalaleti tenfir ettikleri halde Hizb-ı Şeytan'ın çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehl-i hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? Tabii soru çok muazzam bir soru. Ben ilkokuldaki öğretmenimizin böyle bize olan tembihini hiç unutamıyorum. Yazılda derdi ki soruyu anlamak cevabın yarısıdır. Şimdi soruyu anlamak lazım ki gerisi gelsin. Onun için böyle soruyu tekrar etmek istiyorum. Soru birkaç şık. Şeytanların icatta hiçbir cihatle medhalleri olmadığı halde. Yani tabii imtihan dünyasında yaşıyoruz. Yüce Mevla hayırlarla şerleri iç içe koymuş. Güzelliklerle çirkinlikleri iç içe koymuş. Hatta imanla küfrü, hidayetle dalaleti iç içe koymuş. Yani dünya imtihan meydanında tabir caiz ise onları yoğurmuş. Sonra peygamberler göndermiş. İyisini seçip almayı, kötüsünden de içtinap edip sakınmayı o peygamberler ümmetlerine ders vermiş. İşte çok hikmetlere, imtihan hikmetinin sırrı olarak çok hikmetlere binaen Mevla şeytanları ve şerirleri yaratmış. Ancak şeytanların elinde icat cihetinde hiçbir yetki yok. Hiçbir imkan yok. Peki bu husustaki şeytanın marifeti ne? Sadece güzel göstermek. Hadisatı insana güzel gösteriyor. Yani hadiseyi işlemeye, yapmaya herhangi bir icbar, müdahale ve zorlama yok. Eğer öyle olsaydı, yeryüzünde şeytanın tuzağına düşmeyen hiç kimse kalmazdı. Uzunca bir hadis-i şerif. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Hadis bunun konusu. Onun bir parçası. Böyle şeytan insanları nasıl aldattığını Peygamber aleyhissalatü vesselama anlatıyor. Sorulan sorular üzerine. Peygamberimiz de Allah'ın hidayet vermesiyle, hidayeti göndermesiyle böyle insanların o hidayetteki istifadesinden dolayı Allah'a hamd ediyor. Diyor ki o hadis-i şerifin bir kısmında şeytan diyor ki ya Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam eğer benim elimde insanları dalalete sürükleme yetkisi olsa idi yeryüzünde la ilahe illallah diyen bir kul bırakmazdım. Hepsini dalalete sürüklerdim. Tıpkı senin elinde insanları hidayete erdirme yetkisi olmadığı gibi. Bakın imtihanın dengesine bakın. Şimdi şeytanın elinde insanları dalalete sürükleme yetkisi böyle öyle bir şey hal olsaydı yeryüzünde la ilahe illallah diyen bir kul bırakmazdı. Hepsini dalalete sürüklerdi. Peygamberimizin elinde de insanları hidayete erdirme yetkisi yok. Yoksa mesela Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. لَعَلَّكَ بَاخُنْ نَفْسَكَ Yani insanlar İslamiyet'i kabul etmeyecek diye neredeyse kendini helak edeceksin diye Peygamberimizin içinde bulunduğu hali ayet-i kerime nazara veriyor. Tabir caiz ise Mevla onu uyarıyor. Senin vazifen sadece anlatmak. Hidayet kimin vazifesi? Hidayete erdirmek Allah'ın vazifesi. Rivayet edilir. Hazreti Bilal-i Habeşi Efendimiz şöyle mescitte bir anda ayağa kalkmış. O Mevlevilerin döndüğü gibi dönmüş. Yani buna Arapçada raks etme deniliyor. Oynamış. Yanındaki sahabeler demiş ki sen mescitte oynadın, seni Resulullah'a haber vereceğiz. Mescitte oynanır mı? Peygamberimize durumu bildirmişler. Peygamberimiz soruyor. Ya Bilal, bu yaptığın şeye seni sevk eden neydi? Diyor ki ya Resulallah düşündüm. Allah sana her şeyi vermiş. Ama her şeyi vermiş. Her şeyi vermiş, bir şeyi vermemiş. İnsanları hidayete erdirme yetkisini sana vermemiş. Acaba bu yetki sende olsaydı, Kureyş'in ulularından siyah Habeşli Bilal'e sıra gelir miydi? Değil mi bakın ne kadar enteresan. İşte imtihan dünyası. Allah hidayete erdirme yetkisini kendinde tutuyor. Peygamberin vazifesi sadece tebliğ. İmtihan dünyasındayız. Şimdi ikinci işarette şeytanın yaratılmasındaki hikmetler anlatılacak. İmtihan dünyasındayız. İmtihanın dengede olabilmesi için hani terazinin iki kefesi gibi değil mi? Bir dengede olması lazım. Yoksa imtihan olmaz. Misal, sadece Müslümanlar sağlıklı, sıhhatli, huzurlu yaşasalar da kafirler hastalıklı, perişan yaşasa ister istemez Müslüman olurlar mıydı? Sadece Müslümanlar servet sahibi olsaydı, onlar da fakir fukara sürünselerdi, ister istemez Müslüman olurlar mıydı? Olurlardı değil mi yani? Bak Allah hayatın hakkını umumi koymuş. Kafir, mümin ayrımı yok. Neden? İmtihan dünyasındayız. Terazinin iki kefesi eşit olacak. İrade hangi noktaya binerse orayı ağırlaştıracak. Diğer taraf hafif olup uçacak. İşte burada şeytan ve şeytanın grubuna bir vazife verilmiş. O vazife ne? Sadece güzel gösterme vazifesi. Şimdi dünyada, şu dünya hayatında kimler kimin etrafında toplanmış ise mahşer meydanında da onun etrafında toplanacaklar. İnşallah Rabbim üstadın etrafında toplanmayı bize nasip eylesin yani. Şeytana tabi olanlar da şeytanın etrafında toplanacaklar. Şeytandan bir yardım ümit edecekler. Şeytanlar diyecek ki benden ne bekliyorsunuz? Ben size ne yapabilirim ki? Onları terk edecek. Onlar da şeytanı kınayacaklar. Yahu dünyadayken biz sana tabiydik. Şeytan da diyecek ki aklınız neredeydi? Size peygamber gönderilmedi mi? Neden ona tabi olmadınız? Benim size hiçbir faydam yok. Tabi şeytana tabi olanlar şeytanı kınayınca şeytan onlara cevap verecek. Kur'an-ı Kerim hadisatı haber veriyor. وَلَا تَلُومُونِي Asla beni kınamayın. وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ Nefislerinizi kınayın. Aklınız neredeydi? Neden peygambere tabi olmadınız? Ben size gurur vaat ettim, kibir vaat ettim. Hadisatı güzel gösterdim, siz de Allah'ın peşime geldiniz. Halbuki Allah'ın size verdiği akıl bunu tartabilecek özellikteydi. Bakın, şimdi biz bunu nereden anlıyoruz? Yani ifademi bağışlayın. Geriye dönüp baktığımız zaman 3 yıl, 5 yıl önceki aklımızı beğeniyor muyuz? Beğenmiyoruz değil mi? Peki o günü yaşarken aklımız bize göre neredeydi? Zirvedeydi. Yaptığımız işleri yaptık. Niye? Şeytan bize güzel gösterdi. Ama şimdi şeytanın müdahalesi ortadan kalktı. Olay çıplaklığıyla görülüyor. Eyvah, hangi kafayla ben o işleri yaptım? Hangi akılla ben onları yaptım diye pişmaniye sergiliyoruz. İşte şeytanın vazifesi, meşguliyeti sadece güzel göstermek. Fiiliyata hiçbir etkisi, müdahalesi yok. Şimdi sorunun bir kısmı bu. Şeytanın kainatta icat cihetine hiçbir medhalleri olmadığı. Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu. Hakikaten Allah da ehli hakkın taraftarı ve yardımcısı. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerle bu zikrediliyor. Allah'ın ehli imanın, müminlerin yardımcısı olduğu beyan ediliyor. Şimdi Allah'ın inayeti, keremi, lütfu, yardımı inananlarla beraber. Diğer taraftan hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri, ehli hakka müeyyid ve müşevvik bulunduğu, hakikaten yani hakikatin güzellikleri de ortada. Yani içinde bulunduğumuz güzelliğe bakın. Hatta bu manayı böyle 40. hocam nazar verirken derdi ki, şu kahvedeki insanlar buradaki güzelliği bilse ellerinde sopalarla gelir, sizi buradan kovarlar, kendileri otururlar. Şimdi şu güzelliğe bakın ya. Onların da içinde bulunduğu o hale bakın. Değil mi ya? Bak ne kadar. Hak ve hakikatin güzelliği ortada. Diğer taraftan dalaletin müstekreh çirkinliği de ortada. Yani o ehli dalaletin içinde bulunduğu ortam ve yaşadığı hayat da ortada. Şöyle geçen birisi anlatıyor. Bu koltuk döşemecileri yapıyor böyle. Birisi diyor geldi iş yerine. Dedi ki benim de iş yerim var. Oranın koltuklarının yüzleri değişmesi lazım. Şimdi o koltuk olunca çanta gibi elini al oraya getir bak diyemiyorsun. Buyur dükkana gel bak. Gittim diyor bir de baktım ki diyor. Birahane diyor. Ya diyor, içeri girsem mi girmesem de, ya buraya kadar geldim, bari gireyim dedim diyor. İçeriye girdim, ya nefes alamadım. Perişan oldum diyor. Hemen dışarı kaçtım. Kardeş işin de burada senin olsun. Ama orada gidip duranlar, saatlerce duruyorlar değil mi? Şimdi sinek nereyi sever? Püs ortamı sever. Temiz ortamda ne işi var onun? Değil mi? Ya, yani dalaletin tiksindirici çirkinliği ortada. Hak ve hakikatin güzelliği ortada. Cenab-ı Allah'ın inayeti, nusreti, yardımı ehli imana. Şeytanın da elinde insanları zorla bir yöne doğru sevk edecek bir yetki yok. Böyle olduğu halde Hizb-ı Şeytan'ın çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehli hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının hikmeti nedir? Soru bu. Bakıyoruz ki netice itibarıyla şeytani grup çoğu zaman galip geliyor. Yani bu galibiyeti, mağlubiyeti, maçtaki 2-0 galibiyet diye anlamayalım yani. Şimdi halimize bakın. Bak biraz inceleyeceğiz şimdi. Yani evvela şunu tekrar nazara verelim. Mevla imtihan dünyası olması hasebiyle şeytana ve şeytanın grubuna bazı özellikleri vermiş. Fakat ehli imana da onlardan kurtulma yollarını göstermiş. Bakın ayet ne diyor? Ve kul de Rabbi euzu bike min hemezati şeyatin. Ey Rabbim, şeytanın tuzaklarından, hilelerinden, mekrinden, bana karşı tezgahladığı oyunlardan sana sığınırım. Bak böyle söylemeyi ve böyle davranmayı Kur'an-ı Kerim bize ders veriyor. İkinci ayette ve euzu bike rabbi en yahdurun. Şeytanların huzurumda bulunmasından da sana sığınırım. Bakın bu ifade biraz sonra bize lazım olacak. Tekrarlayacağız inşallah. Bakın şeytanların huzurunda bulunmaktan sana sığınırım demiyor. Huzurumda yani şeytanlarla aynı ortamda bulunmaktan sana sığınırım. Allah Allah. Enteresan bir şey yani. Demek ki eğer bulunduğumuz ortamda, huzurumuzda şeytanlar var ise, şeytanlar iki çeşit biliyorsunuz değil mi? Minel cinneti ve nas. Değil mi? Kur'an öyle bahsetmiyor mu? Hem insi hem de cinni. Demek ki bulunduğumuz ortamda, huzurumuzda şeytanlar var. Orada bulunmaktan da ey Rabbim sana sığınırım. Bak Kur'an bunları bize ders veriyor. İşte bu ortamlardan Mevla'ya sığındık mı işimiz kolay. Sığınmadık mı zor. Şimdi bakın günlük hayatımızda efendim jeolojik şartlar içerisinde tabiat şartları içerisinde bazı hadiseler var. Biz onlara doğal hadiseler diyoruz. Artık başka ne demek lazım bilmiyorum da doğal hadise. Mesela yangın felaketi, sel felaketi değil mi? İşte bir ay önce mi, Artvin'de mi bir sel felaketi. Ondan sonra zelzele felaketi. Bakın bunlar nedir? Doğal afettir. Bir zelzele felaketini engellemek mümkün mü? Değil. Hangi güçle zelzeleyi engelleyeceğiz? Mevla sallıyor. Allah Allah. O Adapazarı zelzelesi olduğunda 99'da gittik. Böyle denizin dalgası gibi asfalt dalgalanmış. Bazı binalar böyle yan yatmış. 6-7 yaşlarında iki tane çocuk konuşuyor. Demek çizgi film seyrediyorlar ya. Allah ne kadar güçlüymüş diyor. Bunların hepsini yan yatırdı diyor. Allah Allah. Şimdi bakın hangi güçle engelleyeceğiz? Engellemek mümkün değil. Ancak önlem almak mümkün mü değil mi? Mümkün değil mi? Bakın duyuyoruz. Japonlar 7-8 şiddetindeki depreme dayanıklı evler yapıyorlar. Bizim de 4-5 oldu mu Anadolu'da köylerdeki kerpiç evler ne oluyor? Toprakla yerle bir oluyor. Değil mi? Bak önlem almak mümkün ama engellemek mümkün değil. La teşbih ve la temsil. Aynen öyle de manevi doğal afetler var. İşte şeytanın musallat olması, nefsin musallat olması, heva ve hevesin musallat olması manevi doğal afetlerdir. Bunu engellemek mümkün mü? Değil. Önlem almak mümkün. Bakın mesela Allah sizden ebeden razı olsun. Bu mekana hazırladınız. Böyle bir ortamı değil mi? Önlem aldınız. Öyle değil mi? Bak önlem aldınız. Nasıl önlem aldık? Şu anda burada olmasaydık nerede olacaktık? Bakın televizyonun karşısında günah sahnesini engellemek mümkün mü?
Değil.
Ya. Ama önlem almak mümkün. İşte siz önleminizi aldınız. Bakın kapıdan içeriye girdiniz. Bu ortamda günah var mı? Yok. Değil mi bak? Peki buradan dışarı çıksak aynı garanti bizimle beraber mi? Ya işte bakın önlem aldık. Hani üstadımız ifade ediyor. Düşmanın şöyle müthiş hücumuna karşı insan mutlaka bir yere sığınacak. Cephede ise sipere sığınacak. Meskun mahallede ise kalelere sığınacak değil mi? Eski savaş usulüyle kalelere sığınılırdı. Şu anda da nefis ve şeytan, heva ve heves bütün donanımlarıyla birlikte hücum ediyor. Bize de sığınılacak bir kale lazım. Elhamdülillah buraya sığındık. Fakat biz sadece kendimizden mi ibaretiz? Bizim başka kimsemiz yok mu? Bizim dışımızdakileri, yani herkes kendisini düşünsün değil mi? Annemizi, babamızı, evladımızı, kardeşimizi değil mi? Nereye bıraktık?
Çoban.
Allah Allah. Peki. Herkesin buraya gelmesi mümkün olamayabiliyor. Herkesi buraya getirmek de mümkün değil. Değil mi? Ama burayı her yere götürmek mümkün. Nasıl? Ne diyor üstad? herkes hanesini küçük bir medrese-i nuriyeye çevirsin. Ne olacak? Hanelerimiz şuranın küçük bir numunesi olacak, küçük bir örneği olacak. Bak biraz önce tasdik ettiniz. Kapıdan içeriye girdik, elhamdülillah günah yok. Bu iklimi nereye taşıyacağız? Hanemize taşıyacağız. Bak bu da bize bir vazife. Hem de çok önemli bir vazife. Sadece kendimizi düşünmeyelim. Sadece kendimizi düşünmeyelim. Bakın böyle yani ta Doğu Türkistan'dan başlayın, Irak'tan, Suriye'den, Filistin'e kadar. Evinde duramayan, hatta kaçıp başka yerlere giden insanlar var. Gözleri arkada. Anne var, baba var, evlat var, değil mi? E şimdi onlar o zulüm altında hayatlarını hatime verseler, manevi şehit hükmünde. Zulmen öldürülen şehittir. Bak şimdi. Ebedi hayat mükafatı alıyor. Fakat bize hücum eden düşman, rahat koltuğun üzerinde, sıcacık evde, kocaman ekranın karşısında, kumanda elde. Aman Allah'ım. Fakat o düşman alıp götürüyor. Nereye götürüyor? Cehenneme götürüyor. Ya. Yani o düşmanın, efendim, IŞİD'in, bilmem kimin hücumuna benzemiyor. Ya alıp götürüyor. Bakın üstadımız ne diyor? Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Ya. Yangın sokaklarımızı sarmış. Hanelerimizi sarmış. Bize kadar gelmiş, dayanmış. Nasıl rahat oturacağız? Nasıl rahat uyuyacağız? En değerli varlıklarımız elimizden gidiyor. Onun için bu azılı düşman olan şeytana karşı, onun işbirlikçisi olan nefse karşı, o ortamı hazırlayan heva ve hevese karşı mutlaka bir önlem almamız gerekiyor. Mutlaka tedbirler almamız gerekiyor. Biz tek başımıza bu tedbirleri almaktan aciziz. Abimiz de zor diyor. Ben de tasdik ediyorum. Ama bakın, Bediüzzaman Hazretleri bizi böyle bir sığınakta toplamış. Ashab-ı Keyf'in mağarası gibi değil mi? Ya bak böyle bir sığınakta toplamış. Ve bize bir numune yaşatıyor. Diyor ki, bak burayı öğrendiniz ya. Siz de nefsinizin üstesinden geldiniz. Arzu ve isteklerinize gem vurdunuz. Şeytanı elinizin tersiyle ittiniz. Bu güzelliğe nail oldunuz. Sorumlu olduğunuz hanelerinize de bunu uygulayın. Oradakileri de kurtarın. Oradakiler de, değil mi, bu güzellikten istifade etsinler. Bakın bir hadiseyi anlatacağım yeri gelmişken, böyle bir okuma programı tanzim etmiştik. Ama öyle ki iki tane büyük binamız var, 6-7 kat. Bir tanesi erkek Kur'an kursu, bir tanesi kız Kur'an kursu. Muhataplarımız öğretmenler. Onları davet ettik. Dedik ki ailece gelebilirsiniz. Beyleri erkek Kur'an kursunda, çocukları ve anneleri de kız Kur'an kursunda misafir edeceğiz. Hakikaten yoğun da bir katılım oldu böyle. Dedik ki muhataplarımız öğretmen, kültürlü insanlar. Bir pedagoji gereği bunlara bir anket uygulayalım. Bakalım programı nasıl takdir edecekler. Arkadaşlar da çok beğendiler. Çok güzel de neticeler çıktı o anketten. Arkadaşlardan izin istedik. Dedik ki arkadaşlar izin verirseniz bu programı hanımefendilere de uygulayalım. Tabii ne demek dediler. Bacılarımıza verdik anket sorularını. Hanımefendiler de cevaplandırdılar. Bir bölüm var. Kanaatlerinizi yazın diye. Çok manidar ifadeler var da böyle bir tanesi hakikaten çok garip. Diyor ki eşim her defasında ben derse gidiyorum diyerekten evden çıkıyordu. Ben de arkadan onu uğurluyordum. Cehennemin dibine git. O diyor ben derse hiç bıkmıyor diyor. O ben derse gidiyorum diye evden çıkıyor. Ben de arkasından cehennemin dibine diye onu uğurluyorum diyor. Meğersem bu kadar güzel bir yere geliyor. Yıllardır bunu benden nasıl sakladı ona yanıyorum. Acaba aynı anketi biz de çevremizde yapsak, bize de böyle söyleyenler çıkar mı?
Çıkar.
Ya onun için mesuliyetimiz büyük. Başta hane halkımız, annemiz, babamız, evladı, ihalimiz hepsinden mesulüz. Bu güzellikleri onlara taşımaya mecbur ve mükellefiz. Yoksa biz şöyle kutsi bir ortamdayken, şimdi böyle yani bazen hayali konuşturduk mu hadisat daha güzel ortaya çıkıyor böyle. Şimdi herkes kendi evinin ne durumda olduğunu bilir. Şimdi hayalen düşünelim ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evimize uğradı, oradan da geldi buraya uğradı. Değil mi? Yani acaba bize şunu mu söyler? Eviniz ne durumda, siz ne durumda? Değil mi? Ya onun için bu manevi yangından, şeytanın tuzağından, mekrinden ve hilesinden evlatlarımızı da, mesul olduğumuz hane halkımızı da korumaya gayret edelim. O imkan elimizde var. Bakın, böyle çevirdiğim zaman buradaki yazıyı içimizde okuyamayacak kimse yok. Değil mi? Ya Allah ihtiyacımıza binaen kemal-i kereminden ilmi anlayacağımız dille bize lütfetti. Yoksa efendim 5-10 sene Arapça okuyacaktık. Ondan sonra alet ilimlerini okuyacaktık. Ondan sonra ulûm-i âliyeyi okuyacaktık. En az 15 yılımızı verecekti ki istifade edelim diye. Bir de başkasının istifadesini sunmak var bu işi yani. Ya o kadar zamanı bugün insan nereden bulacak? Ama bakın bir ders ile bir konuyla iş hakikate ulaşıyor. Onun için elimizdeki bu nimetin kıymetini bilelim. Bunu hem kendi istifademize hem de mesul olduğumuz aile ve hane halkının istifadesine sunmaya gayret edelim. Evet, bakalım şimdi bu sorunun cevabında var, ne var? El cevap. Hikmeti ve sırrı şudur ki, ekseriyeti mutlaka ile dalalet ve şer menfidir ve tahriptir ve ademdir ve bozmaktır. Ve ekseriyeti mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir ve vücudidir ve imar ve tamirdir. Allah Allah. Tabii şimdi hayrın güzelliği, şerrin çirkinliği ortada. Allah'ın yardımı müminlere. O da ortada. Değil mi? Kur'an beyan ediyor. Şeytanın da elinde insanı dalalete sürükleyen bir hal, bir yetki yok. Peki neden bu şeytani grup galip geliyor? Yaptıkları iş tahrip de ondan. Şöyle yani kenar semtlere gittiğimizde böyle imarı hızlı gelişen yerler var. Yani her gün o yüzlerce bina yapılıyor. Değil mi? Hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Ama bir tane bina çökse, vay efendim işte falan semtte 4 katlı bina çöktü. Duymayan kalmaz. Tahrip. Tahrip kolay. Onun için üstadımız misal verecek. 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde, şimdi günde değil, bir dakikada harap ediyor. Tahrip bu kadar zor. Şimdi bakın Allah'ın yardımı ile Allah'ın yardımı müminlerle. Misal bir insanın hayatının devamı Allah'ın yardımıyla ayakta duruyor. Yani Mevla bir an kudretini üzerimizden çekecek olsa nefes almamız ya da vermemiz mümkün değil. Bu böyleyken bir zalim bir kurşunla ya da bir bıçak sokmasıyla ne insanın hayatı bitiyor. Demek ki şeytani ve şerir olan onların fiiliyatlarında ne var? Tahrip var. E tahrip de çok kolay. Tahrip kolay olunca şeytani grup sanki galip gibi görünüyor. Ama işin hakikati vel akibetu lil muttakin. Akibet müttakilerin. Çünkü sadece dünya hayatıyla bu iş bitmiyor. Bu işin bir de uhrevi boyutu var. Et-tahribu esel. Tahrip çok kolay. Darb-ı mesel hükmüne geçmiş. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Evet. Bütün azay-ı esasiyenin ve şerait-i hayatın vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan, Halik-i Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insanı mazhar eder. Onun için et-tahribu eshel, durubu emsal hükmüne geçmiştir. Tahrip kolay. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvetle ve zayıf bir kuvvetle pek kuvvetli ehli hakka bazen galip oluyor. Fakat ehli hakkın öyle muhkem bir kalası var ki onda tahassün ettikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler. Demek ki ehli hak o dehşetli düşmanın hücumundan bir kalaya sığınırsa o düşman bir halt edemez, bir zarar dokunduramaz. Ki elhamdülillah biraz önce ifade etmeye çalıştık. Bak biz manen buraya ne yaptık? Sığındık. Onların günah tezgahları bize ulaşamıyor. Demek ki bu manada yani sığındığımız bu emin yerin bir, emsallerini çoğaltacağız. İki, ya hücum devam ediyorsa dışarıya çıkmak akıllı adam işi değil. Peki hücum devam ediyor mu? Ediyor. Mehmet kardeş bu kadar misafir artık barındıracaksın yani ne yapalım yani? Ya peki burada da durmamız mümkün değil. Değil mi? Sosyal hayatımız var. O zaman ne yapacağız? Yani bu iklimi hayatımıza hakim kılacağız. Bu iklimden bir atmosfer yapacağız. Hani cam fanuslar oluyor ya. Bu iklimden manevi bir atmosfer yapacağız. Onun içinde yürüyeceğiz. Hani böyle yüzme şeyine giren insanlar var. O bazı böyle köpek balıklarının tesirinden kurtulmak için kafes içerisinde yüzüyormuş. Ta ki şey yapmasınlar diye. Ha, demek ki bak yüzüyor ama ne emniyet, kafes var. Biz de Risale-i Nur'un manen bize inşa ettiği bu manevi kafes içerisinde adımımızı atar isek, bu manevi iklimi hem iş yerimize, hem hanemize, hem akrabalarımıza, hem komşularımızın bulunduğu ortama yayar isek, o düşmanların, o şeytanların müthiş tuzaklarına düşmekten kurtuluruz. Rabbim onun şerrinden bizleri ve neslimizi muhafaza eylesin. Eğer muvakkat bir zarar verseler, vel akibetü lil müttakîn sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kal'ay-i metin, o hısn-ı hasin ise şeriat-ı Muhammediye ve sünnet-i Ahmediye'dir aleyhissalatü vesselam. Demek ki dinin çizdiği bir daire var. Dinin çizdiği dairenin dışına çıkmaz isek o müthiş düşmanlar bize hiç zarar veremezler. Fakat o dairenin dışına çıktığımız zaman değil mi? Kendimizi korumamız çok müşkül. Çok zor. Helaket kapının eşiğinde. Ama kendimizi koruduğumuz o alana da onların eli ulaşmıyor. O zaman Kur'an'ın tarif ettiği, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği ölçü içerisinde hayatımızı tanzim eder isek, o müthiş düşmanlar bir halt edemezler. Bir zarar veremezler. Ha muvakkat bir zarar verseler de Mevla hemen tevbe istiğfarı ile temizlenmeyi bize ne yapıyor? öğretiyor, ders veriyor. Evet, ey ehli iman, bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Allah Allah. Şimdi bakın, bir kalaya sığınmak var, ondan muhafız olmak için. Tamam da arkadaş, hep kalede yaşayamazsın ya, dışarıya da çıkacaksın. O zaman ne olacak? Zırha ihtiyacımız var. Değil mi? Yani hayati olan noktaların korunması lazım. Bu zırhın adı nedir? Takva. Takva nedir? Günahlardan ve menhiyattan içtinap etmek, sakınmak. Yani günahlardan ve Allah'ın yasakladığı şeylerden sakındık mı, onların tuzağına düşmekten kurtuluruz inşallah. O zaman bize ne lazım? Zırh olarak takva lazım. Bakın, böyle o şey mücadelesi olduğu zaman da gösterilerde polis araçları taşlanıyor ya. Şimdi adam ne yapıyor? Camlara tel örgü, tel ızgara. Arabanın kırılacak yerlerine tel ızgara. Niye? Ya taş gelecek, cam kırılmasın. Ha, biz de gözümüzün önüne bir ızgara yapacağız. Nedir? Göz namahremi görmeyecek. Namahremden gelen ok, o takva ızgarasına çarpacak, ruhumuzu yaralama fırsatına erişemeyecek. O zaman ne oldu? Gözü koruduk. Aynı şey kulak içinde geçerli. Aynı şey dil içinde geçerli. O zaman takva zırhını giyip kendimizi muhafaza edeceğiz inşallah. Ve siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesidir. Şimdi sünnet-i seniyye hakikaten hayatımızı tanzim eden bir özellik. Üstadımız ileriki bahislerde 11. lamada sünnet-i seniyye bahsinde diyor. Emraz-ı akliye, emraz-ı kalbiye ve emraz-ı içtimaiyeden sünnet-i seniyye bizi muhafaza ediyor. Ne demek? Akla gelen şüphelerden, kalbe gelen vesveselerden ve sosyal hayatta çektiğimiz stresten, sıkıntıdan sünnete tabi olmak bizi kurtarıyor. Böyle bir gün bir komşumuz, yaşlı, dedi ki, beni doktora götür dedi. Yaşlı olduğu için arabasını da rahat kullanamıyor. Gittik, meğersem hastanede kendininmiş. Böyle. İyi tabii şey yaptı. Dedim ki, Hacı amca neyin var? Dedim, bende panik ataklık var dedi. Ben de hiç duymadım panik atak ne demek falan diye. Neyse şey yapamadık. Ben dışarıda bekliyorum, orada işte panik atağın ne demek olduğunu ifade eden broşürler var. Onları okudum. Dedim ki, Hacı amca doktora boşuna gelmişsin. Bunun tedavisi burada. Risale-i Nur. Değil mi? Yahu insanın aklına öyle bir istikamet veriyor ki, akla gelen her türlü şüpheden insanı koruyor. Değil mi? Ne yapıyor? Hayali hakikat görüyor. Huzuru kaçıyor. Kalp de vesveseye açık. Kalbe de vesvese geliyor. İman dersi telkin etmekle kalpteki vesveseyi de kovuyor. Ondan sonra insanın hayatına huzur ve sükunet geliyor. İşte bu hakikatler akla gelen hastalıkları, kalbe gelen hastalıkları, hayat-ı içtimaiyenin, sosyal hayatın bünyesinde olan başta stresi kökünden kesip atıyor. İnsana huzur ve saadet kapılarını açıyor. İstifade etmeyi de Rabbim bizlere nasip eylesin. Ve siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesidir ve silahınız istiaze ve istiğfar ve hıfz-ı ilahiyeye ilticadır. Şimdi istiaze, istiğfar, konu neydi? İstiazeydi. En başta Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Yani şeytanın şerrinden Allah'a sığınmayı her an Kur'an bize ders veriyor. Yine ayet-i kerime feste'iz billah emriyle yarattıkları şeylerin şerrinden sığınmayı ders verdiği gibi serlevha olan ayet-i kerimede de ve gul de Rabbi, ey Rabbim, euzu bike, sana sığınırım. Min hemezati şeyatiyin. Şeytanların hilelerinden, tuzaklarından, oyunlarından, beni aldatmasından sana sığınırım diye Allah'a sığınmayı Kur'an ders veriyor. Diğer ayette de şeytanların huzurumda bulunmasından, bu çok önemli yani, şeytanların huzurumda bulunmasından sana sığınırım. Demek ki bu noktada Allah'a sığınacağız. Fakat hemen şeytan devreye giriyor. Şeytanın en büyük desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemesi. Bir insan kusurlu olduğunu bilmese af dileme ihtiyacını hisseder mi? Etmez. Af dileme ihtiyacını hissetmeyen istiğfar eder mi? Tevbe eder mi? Etmez. Peki tevbe etmeyen şeytanın tuzağına düşer mi, düşmez mi?
Düşer.
İşte şeytan orada hemen devreye girer. Oo sen mi? Oo senin gibi kim var ki? Şu el alemi görüyorsun. Sen sütten çıkmış ak kaşık. Hiçbir noksanın yok. Hata kusur. Bana mı yakıştırıyorsun? Tövbe haşa. Nasıl bana bunu yakıştırıyorsunuz? Ya etme gitme ya. Böyle söyleyip de şeytana fırsat verme. İnsan kusurunu idrak etse istiğfar eder. Af diler. İstiğfar eden istiaze eder. Allah'a sığınır. İstiaze eden şeytanın şerrinden mahfuz kalır. Tersini düşündüğümüzde şeytana maskara olur. Ona maskara olmaktan Rabbim bizi muhafaza eylesin.
Amin.
En büyük rezillik düşmana maskara olmaktır. Bizim de en azılı düşmanımız şeytandır, nefistir. Ona maskara olduk mu halimiz çok perişan. Rabbim yani onların tuzağına düşmekten bizleri muhafaza eylesin.
Amin.
Onun için hıfz-ı ilahiye iltica. Yani Rabbimiz bizi muhafaza eylesin. Bunun için bir gayret sarf etmemiz gerekiyor. Peki ne yapmamız lazım? Bakın ne yapmamız lazım? Okuduğumuz konuyu ayetler bize özetliyor. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ İşittiniz ki Allah'ın ayetleri yükferu biha, inkar ediliyor. İşittiniz ki Allah'ın ayetleri inkar ediliyor. Ve yüstehzeu biha, veya Allah'ın ayetleriyle alay ediliyor. Bulunduğunuz, oturduğunuz ortamda işitiyorsunuz ki Allah'ın ayetleri inkar ediliyor. Veya onlar hafife alınıp alay ediliyor. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Asla onlarla beraber oturmayın. Ya asla onlarla beraber oturmayın. Ne zamana kadar? Hatta يَحُودُ فِي حَد۪يسٍ غَيْرِ Ta ki başka bir söz, başka bir sohbet dilimine geçene kadar onlarla oturmayın. Protesto edin, terk edin. Sakın orada bulunmayın. Peki bulunursak ne olur? İnneküm izen misluhum. Siz de onlar gibi olursunuz. Ya bakın Mesnevi Nuriye'de üstadımız şu tembihatta bulunuyor. Umuru diniyede müsamaha veya teşebbühle medenilere yanaşmayın. Aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasılayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak edersiniz, izen misleküm, ya siz de onlar gibi olursunuz veya dalalete düşer, boğulursunuz. Ya görüyor musunuz? Onun için yani üstadımız bu ayetleri biraz önceki konuda bizim ifade istifade edeceğimiz tarzda bize sunmuş. Rabbim anlayan, dinleyen, istifade edenlerden bizleri eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.